Ayrım 26, sayfa 190. Sivaslı bir şair olan Gülami'nin dil konusundaki konumunu anlatan ifadeler de bu dili işlemeyi, yeni bir dilin doğmasına yardımcı olmayı açıklaması bakımından dikkate değerdir. Görüyoruz ki bu gazelde kullanılan yabancı dil, Gülami'nin kalemi karşısında boynunu dikmiş, el pençe divan durmuş, istediği fikirlere, istediği kelimelere, istediği kılıkta roller yaptırmış ve dildeki yadırgılığı hiç de anlaşılmamaktadır. Dipnot 49. G.O. Sivas Şairleri Orta Yayla Dergisi Mart-Nisan 1937 N12-13 S13. Gülami ve onun gibi Anadolulu şairlerle ilgili genel bir değerlendirme vardır. Anadolu'daki divan şairleri muayyen mazmunlara bağlı kalmamışlardır. Bilhassa dil bakımından çok ayrı ve mümtaz bir hususiyet taşırlar. Dipnot 50. Vehbi Cem Aşkun, Halk Edebiyatımızın Bugünkü Durumu. 4 Eylül Dergisi Haziran 1940 N18 S13. Demek ki divan edebiyatı sanatçıları kendi çaplarında dili, kendi sanatkarlıklarının bir tezahürü olarak kullanmış, onda tasarruflarda bulunmuşlardır. Divan dilinde yer alan yabancı kaynaklı kelimelerin böyle sayılmaması gerektiği yolundaki düşüncelerin dayanak noktası da burasıdır. Her ne kadar 1930'lu yıllarda çok hızlı bir dil sadeleştirmesi çalışmasına gidilmiş, devlet desteğiyle önemli yollar alınmışsa da, Türkçenin tarihi olarak ele alındığında divan edebiyatının dili de Türkçe kabul edilmekte, Türkçenin tarihi bir devresi sayılmaktadır. Bu, enine boyuna ve derinliğine işlenmiş, sanatkar elinde yoğrulmuş bir dildir. Eyüboğlu'nun benzetmesiyle Süleymaniye ölçüsünde bir sanat eserinde kendini sunmaktadır. Eyüboğlu bunu bir Türk serveti olarak değerlendiriyor. Dipnot 51. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş. İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S35. Sayfa 191. Öz Türkçe çalışmalarının yapıldığı yıllarda Eyüboğlu, bu servete yeniden dönüş değil, ondan feyiz almak gerektiğini söyler. Polemik, Türkçenin ileride alabileceği şekil konusuna gelip dayanıyor. Böyle bir noktada divan edebiyatının kendi bünyesinde oluşturduğu şiir dili, olduğu gibi bile alınmak istenmez. Bir çıkış noktası olarak görmek isteyenler olsa bile özellikle devletin resmi kurumları eliyle yürütülen dil çalışmalarında hiçbir biçimde yer verilmez. Hatta bu açıdan onu kıyasıya eleştirenler vardır. Olaya bir kaynak olarak bakmak isteyenler değilse bile genel düşünce divan edebiyatı dilinin ifade yeteneği bakımından başarılı olduğu yolundadır. Tanpınar bu dille onu besleyen dünya arasındaki bağı belirlerken zenginliğinin kaynağını da tespit etmeye çalışır. Ona göre bu dili kadim ve efsanevi Asya tarihiyle, itikatleriyle, etnik hususiyetleriyle, adetleri, örfleri ile, peysajı ile, masallarıyla ve her dokunduğu şeye bir masal ve hülya çeşnisi sindiren bin türlü hususiyetiyle bir telkin ve tedai hazinesi gibi besliyordu. Dipnot 52. Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar, Milli Bir Edebiyata Doğru, CHP Konferansları Serisi, Kitap 19, S37-38. F. Şekil. Şekil kavramından bir manzumeye veya bir şiire ait mısra kümelenişi, kafiye, ölçü gibi unsurları anlıyoruz. Bunlar daha çok göze yansıyan yanlardır. Ölçü, kendi başına ve gerçekten üzerinde önemli tartışmalar olduğu için ayrı bir polemik konusu olarak alınmıştı. Bu, hem bir edebiyat tarihi problemi hem de 1930'ların şairlerinin kullanabilecekleri ölçü seçimi olarak birbirinden çok farklı görüşler halinde ortaya konmuştu. Elimize geçen sayıca az, dikkatten de kaçmaması gereken dayanakları güçlü bir kaynakta, ayrıca şekil diye bir problemin var olduğunu, bunun ölçünün dışında divan edebiyatı nazım şekilleri dediğimiz gazel, kaside, mesnevi gibi kavramları anlatmak için kullanıldığını gördük. Aslında bunlar divan edebiyatının kendi iç yapısında tür olarak düşünülebilirdi. Çünkü divan edebiyatında daha genel planda nazım ve nesir olarak iki ifade şekli vardır. Bu bölümlemeden sonraki alt bölümde karşımıza hemen söz konusu kavramlar çıkacaktır. Sayfa 192. Ne ki bu gazel, kaside gibi kavramlarla anılan nazım parçaları, gerek ölçüsü, gerek mısra sayısı, gerekse kafiye dizisi yönünden kesin bir kurala bağlandığı, belli bir şekile oturduğu için onlara nazım şekilleri deniyor. Yoksa Batı edebiyatındaki roman, tiyatro, şiir gibi tür adları divan edebiyatında da adını andığımız kavramlarla ifade ediliyor denebilir. Divan edebiyatında kullanılan türler gibi bir ifadenin karşılığında onların dışında bir ad bulamayız. Edebiyat verimleri türlere ayrılıyorsa ve bunu divan edebiyatı için de düşüneceksek bunları kullanmamız gerekecektir. Buna rağmen bölüm, tür değil, şekil kavramı üzerinde kurulmuştur. Bu, eldeki kaynakların öyle kullanılmış olmasındandır. Düşünün, dili, yabancı dillerin tesiri altında orijinalliğini kaybetmiş, veznini, şeklini, hatta fikirlerini, telakkilerini, imajlarını yabancı edebiyatlardan almış olan edebiyata milli edebiyat nasıl denir? Dipnot 1. Ne Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S38. Agah sırrının niyeti, milli edebiyatı çözümlemek olduğu için divan edebiyatını eleştiriyor. Onun dilini, veznini, fikirlerini olduğu gibi şeklini de gündeme getiriyor. Başka bir ifadeyle de bunun tersi oluyor. Divan edebiyatına ait bu varoluşlar birer birer milli kabul edilmeyince onların toplamı demek olan divan edebiyatı da aynı nitelemenin içinde yer alıyor. Bu değerlendirmenin bizim tartışma konusuyla bağıntısı şuradan kuruluyor. Şekil üstüne söylenen bu sözler daha çok milli edebiyat kavramının bir açılımı gibi ele alınıyor. Edebiyat için düşünülen milli nitelemesi bir ölçü, bir dil için nasıl geçerli olduysa şekil için de geçerlidir. Yani tartışılan bu kavram, milli kavramı merkez alınarak değerlendiriliyor. Sayfa 193. Agah sırrı da mantıkta geçerli olan tüme varım metodunu kullanarak şekil olayının bir değerlendirmesini yapıyor. Buradan şu sonuç çıkarılabilir. Agah sırrı öncelikle divan edebiyatının unsurlarını bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Dil, ölçü, düşünce, şekil yönünden yabancı olduğunu kabullendikten sonra bu edebiyata milli edebiyat nasıl denir diyor. Halbuki aynı konuşmasında ister eski ister yeni olsun, İster yerli, ister yabancı, mevzuları ihtiva etsin, mensup olduğu milletin ruhunu, zevkini ihtiva ettiği için o eser millete aittir, yani millidir demektedir. Dipnot 2. AG S 34. Bu değerlendirmesine bakılırsa, divan edebiyatı da yaklaşık olarak bu kategoriye girmelidir. Ama o, tüme varım metodunu kullanma sonucu değil de büyük bir ihtimalle daha farklı bir metoda başvurarak, yani bir ön kabulle divan edebiyatını yabancı saydığı için ona ait unsurların da yabancı olduğunu öne sürmektedir. Cenap Şahabettin bir konuşmasında bir edebiyatın Türk olup olamayacağını belirlerken her Türk'ün eserinin Türk olacağı, milli olacağı görüşünü savunduktan sonra burada önemli bir problem olarak şekil meselesinin kaldığını söylüyor. Ona da şöyle bir çözüm getiriyor. Burada da milli edebiyat yazıyorum diyenlerin kabul ettiği şekillerle diğerleri arasında hiçbir fark görmüyorum. Yeter ki orijinal olsun. O milli demek değil, iptidai demektir. Dipnot 3. Kenan Hulusi Koray. Cenap Şahabettin Bey ile konuştuklarım. Muhit Dergisi Mayıs 1930 N29 S6. Sayfa 194. Bir kasidenin, bir gazelin Arap ve Acem edebiyatlarından aynen alındığı açıktır. Yorumla onların da Türklere ait milli olduğunu söylemek çok zordur. Ancak Cenap Şahabettin burada önemli olanın sanatçının niyeti, milli bir edebiyat ortaya koymak isteyişi olacağını belirtiyor. Yani şekillerin kaynakları değil, kullanım alanı önemli oluyor. Yalnız orijinal olması gerektiğini söylüyor. Bu, kendi orijinalitesi içinde ustaca kullanım demektir. Bu görüş çerçevesinde divan edebiyatının şekilleri kabul görmekten öte, dönemin milli olmak problemine de uygun bir noktada değerlendiriliyor. Gerçi asıl mihenk taşı durumunda inkılap edebiyatı vardır ama milli olmak da sık sık, özellikle bu polemikler çevresinde gündeme getirilmektedir. şekil de asıl milli olmak noktasından değerlendirilerek Cenab-ı Şahabettin tarafından uygunluğu kabul edilmektedir. Ahmet Cevat bir yazısında divan edebiyatını genel planda güzel ve klasik olarak değerlendirirken onun kaside, gazel, şarkı gibi şekiller aldığını söyler. Dipnot 4. Ahmet Cevat, Bizim Klasikler, Muhit Dergisi, Şubat 1931, N38, S2. Bu şekillerle ilgili bir değerlendirme yapmayan Ahmet Cevat, bu genellemesine şekille ilgili düşüncelerini katmış oluyor. En azından bu şekillerle yazılan bir edebiyatın güzelliğini söylerken söz konusu şekillerin de farkındadır. Vasfi Mahir, bir edebiyat tarihi çerçevesinde divan edebiyatının gerek halk edebiyatı, gerekse batı edebiyatı karşısındaki üstün yanlarını ortaya koyduğu yazısında daha çok ikinci karşılaştırma üzerinde dururken, şark ve garp dehasının şekli ve rengi birbirine taban tabana zıttır, diyor. Dipnot 5. Vasfi Mahir Kocatürk, Divan Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Ocak 1936, N61, S200. Ona göre, şark toplayıcı, garp yayıcıdır. Dipnot 6, AG, S200. Bu realiteyi şekle göre uyarlar. Avrupalı, bizimkilerin bir mısradan duyduğunu bir kitap okumadıkça anlayamaz. Bunun için Fuzuli'de bir gazel, Shakespeare'de bir kitap olur. Dipnot 7. AG S200. Sayfa 195. Böylece divan edebiyatında neden bir takım manzum şiirsel şekillerin kullanılmış olabileceği konusunda bir çözümleme getirilmiş olur. Ama dikkat edilirse karşılaştırmalardan biri Shakespeare'in tiyatrosu net olarak türdür. Diğeri ise bir nazım şeklidir. Onun bu bağlamdaki bir cümlesi de şudur. İşte bu düşünce iledir ki divan şairleri roman ve piyes cinsinden geniş eserlere fazla iltifat etmemişler, mükemmel mısralar meydana getirmeye çalışmışlardır. Dipnot 8. AG S201. Onların gerçekten bir seçimde bulunup bulunmadıkları, yani Batı edebiyatının türlerinden haberdar olarak kendi gazel, şarkı ve mesnevilerine devam ettikleri, bir tarih bilgisi olarak bilinemiyor. Ama her şeye rağmen kullandıkları şekiller, Batı edebiyat türleri karşısında böyle yorumlanabilir. Valeri gibi bugünkü büyük garp şairlerinin sanat anlayışı ile bizim eskilerin arasında büyük bir yakınlık var. Avrupa şairlerinin bugün vardıkları tekamülü, Türk şairleri bundan 3 asır evvel göstermişlerdir. Dipnot 9. AG S201. Bu tekamül şiirde her şeyden evvel musiki düsturunda gerçekleşmiştir. Bunu batıda ilk kez ortaya koyan Verlaine'dir. Divan edebiyatının müthiş sanatkarları ise bundan 300 sene önce şekil, ahenk ve kelimeye ait estetiklerini oluştururken bu konuyu çözümlemişlerdir. Dipnot 10. AG S201. Vasfi Mahir, her ne kadar bu yazısında divan edebiyatının şekil yanını batı edebiyatının çok üstünde görüyor, bu konuda diğerini 300 yıl geride bırakan bir yapı gösterdiğini ileri sürüyorsa da, yazısının en sonunda bunun aslında tartışılan bir konu olduğunu da hatırlatıyor. Diğer özellikleri gibi divan edebiyatının şekil yanını da yabancı bulanlara dikkate alarak, şekil ve hususiyetleri ne olursa olsun, asil ve yüksek bir sanat örneği görmek ve o ruhu benimsemek istiyorsak, divan edebiyatını da yabana atmamalıyız, diyor. Dipnot 11. AG S201. Ona göre divan edebiyatının hususiyetleri ve şekli çok değişik yorumlanabilir. Millilik açısından eleştirilebilir. Ama asıl önemli nokta, onların böyle olup olmadığı değil, genel bir yaklaşımla asil ve yüksek bir sanat örneği olmasıdır. Sayfa 196. Ona göre divan edebiyatının hususiyetleri ve şekli çok değişik yorumlanabilir. Millilik açısından eleştirilebilir. Ama asıl önemli nokta, onların böyle olup olmadığı değil, genel bir yaklaşımla asil ve yüksek bir sanat örneği olmasıdır. Burada şekle ait bizim öne çıkardığımız Vasfi Mahir'in yazısının neredeyse temel direği bir kıyaslaması olarak görülen divan edebiyatının nazım üstüne kurulu yapısıdır. Vasfi Mahir'in ne olursa olsun dediği belirsizlikte, kendisinin bir seçimde bulunduğu, bu tartışmanın divan edebiyatını haklı bulan yanını desteklediği de bir gerçektir. Bu açıdan şekil bir polemik düzleminde ele alınmıştır. Şekil polemiği ile ilgili bir diğer yazı da Eyüboğlu'na aittir. Vasfi Mahir'in şekilde tekamül olarak gösterdiği batının Verlaine'le ulaştığı çizgiye dikkat eden Eyüboğlu, Yahya Kemal'in bu noktayı kavradığını, tekamül etmiş şekli kullandığını ortaya koyuyor. Bunu kimileri Heredia'nın şiir telakkilerine bağlamaktadır. Dipnot 12. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S34. Halbuki bu, Eyüboğlu'na göre belki Verlaine'e bağlanabilir ama Yahya Kemal'in şiirini, Frank'lerin öz şiir, parantez içinde, poesi pur, telakkileriyle anlamak ve onun özcülüğünü yeni Frank şiirinden çok eski Türk şiirine bağlamak gerekir. Dipnot 13. AG S35. Yani Yahya Kemal, Nedim'in şekliyle yazmıştır. Dipnot 14. AG S34. Eyüboğlu'na göre, Paul Valery'nin aradığı ve Bremond'un tarif ettiği öz şiiri biz asırlarca kana kana içmiş insanlarız. Dipnot 15. AG S35. O, Yahya Kemal'i savunurken, divan edebiyatının şekil yanını da savunmuş oluyor. Onun eski şekilleri yeni kıymetlerle doldurduğunu söylüyor. Dipnot 16. AG S38. Sözü edilen bu eski şekil divan edebiyatının gazelidir. Yahya Kemal'in gazel türünde yazdığı şiirler birçoklarınca bir eskiye dönüş, Yahya Kemal de Nedim'in kopyacısı olarak bir mukallit şeklinde değerlendirilince Eyüboğlu, ondaki yeni yanları göstermek için bu kalem çalışmasını yapmıştır. Dipnot 17. AG S34. Yahya Kemal'in şekli eskidir ama içine doldurdukları yenidir. Eski olan bu şekil aslında Batı'nın ulaşmak istediği şekildir. Sayfa 197. Ali Nihat ise onun içinde ölçü, kafiye dizisi ve mısra kümelenişlerini de göz önünde bulundurarak kendi içinde bir seçim yapıyor. Divan edebiyatı şekilleri konusunda çok açık bir görüşü olmamakla birlikte şekle gelince serbest nazım bence ideal bir nazım şeklidir diyor. Dipnot 18. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları serisi, kitap 3, S39. Serbest nazım ifadesini de açıkça bir şiirin veya daha genel anlamda nazmın, ölçü, kafiye dizisi ve mısra kümelenişi özelliklerini kapsayacak bir noktada kullanıyor. Devamında bunu açıkça belirtiyor. Bu sözlerimden şimdiye kadar aruz ve hece vezinlerinde yazılan şiirleri kusurlu buluyorum zannedilmesin. Dipnot 19. AG S39. Buna göre Ali Nihat, divan edebiyatı şekillerine de karşı çıkmıyor. Yalnız olaya daha çok Türk edebiyatının ilerideki hedefi açısından yaklaştığı için şekil konusunda serbesti seçiyor. Serbest şiirin yavaş yavaş gündeme geldiği bir dönemde bu seçim bir edebiyat tarihçisi olmaya doğru yönelen Ali Nihat için oldukça önemlidir. Ancak bu, daha önce yaklaşımlarından söz ettiğimiz diğer kişilerin görüşlerinden, kavramın kapsamını belirleme yönünden çok farklıdır. Çünkü öz şiir serbest de olabilir. Bu bakımdan Ali Nihat'ın seçimi ile Vasfi Mahir ve Eyüboğlu'nun görüşleri arasında bir çatışma yoktur.